أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin ana başlığı şirki besleyen kanallar. Şirk kelimesi Türkçemizdeki şirket kelimesiyle aynı köktedir, köktendir. Şirki besleyen dediğimiz zaman, yani Allah'ın yanında başka otoriteler de düşünerek onları kabul eden, onları da Allah'a benzer nitelikte kabul eden kişiler müşrik olur. Aynı zamanda da kafir olur. Zaten her kafir mutlaka müşriktir. Her müşrik de kafirdir. Bunlar birbirlerinden ayrı şeyler değildir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kafir olarak bize ilk tanıtılan iblis. İblis kafir oluncaya kadar mukarreb meleklerdendi. Yani en üst seviyedeki meleklerdendi. Peki onu kafir yapan ne? Çünkü melekler de cinlerdendir. Cinlerin Allah tarafından görevlendirilmiş olanlarıdır. Mesela bütün nebiler, bütün rasuller de birer insandır. Ama Allah-u Teala onları görevlendirmiştir. Şimdi herkesin yoldan çıkma hakkı vardır. İster melek olsun, ister nebi olsun, hiç fark etmez. Allah'ın Resulü olsun. Çünkü Allah-u Teala sistemini imtihan için kurmuştur. Dolayısıyla Allah hiçbir meleğe ve hiçbir nebiye bir garanti vermemiştir. Yani öyle sen kafir olarak ölmeyeceksin diye bir garanti vermemiştir. Çünkü sistemini imtihan için kurmuştur. İşte burada bize ilk olarak örnek gösterilen bu konuda İblis ve Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala'nın yarattığı ilk insan. Cinler insanlardan önce yaratılmışlardır. Ondan dolayı Adem Aleyhisselam yaratıldığında melekler de vardı. Ve işte şeylere, meleklere ben yeryüzünde bir muhalif varlık yaratacağım dedi. Onlar kendilerinde de muhalefet var. Bir muhalefetin ne demek olduğunu gayet iyi biliyorlar. Çünkü işte biraz sonra göreceğiz. İşte İblis önce mesela Allah'a karşı çıkıyor. Ya Rabbi diyorlar, ne demek yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın? Çünkü biliyorlar neler olacağını. Kendilerinin kanı yok ama insanların kanı var. Tabiattaki canlıların kanı var. Öyle birisini mi yaratacaksın diyor. Önce Cenab-ı Hakk'a karşı çıkıyorlar. Sonra vazgeçiyorlar. Tamam, sen ne yaparsan mükemmel yaparsın. Bundan dolayı biz sana boyun eğer, senden dolayı da o yaratacağın varlığı temiz ve mukaddes sayarız diyorlar. Ama sonra Allah-u Teala onlara diyor ki, ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Ne demek? Evet, muhalif yapıdaki insanlar yanlışlar yapar. Muhalif yapıdaki cinlerin yaptığı gibi. Şimdi diyor ki, sizin bilmediklerini bilirim dedikten sonra göklerin ve yerin bütün bilgileri Adem Aleyhisselam'a Allah tarafından öğretiliyor. İşte Adem'e üflenen ruh Allah'ın öğrettiği bu bilgidir. O bilgileri öğrettikten sonra hadi söyleyin bakalım şu göklerini ve şu varlıkların neye yaradığını bana anlatın diyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi biz bilmiyoruz. Ancak senin bize ne öğretti, bize sen ne öğrettiysen ancak onları biliriz diyorlar. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a diyor, hadi bakalım diyor. Şunlara göklerin ve yerin bilgilerini anlat. Her şeyi anlatınca Allahü Teala diyor ki, ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gizli saklı bir her şeyini bilirim. Sizin açığa vurduğunuzu da içinizde sakladığınızı da bilirim. Açığa vurdukları, ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Sen yaptıysan doğru yapmışsındır. Asla yanlış olmaz diyorsunuz ama ağzınızda içinizden de Adem'i müthiş bir şekilde kıskanıyorsunuz. O zaman da onlara secde edin emrini veriyor. Ve diğer melekler kendilerini tutuyor, secde ediyorlar ama iblis tutamıyor. Şimdi o konuyu Araf suresinden anlatıldığı şekliyle Fatih Hoca'dan mealle dinleyelim. Ayetlerin mealini, olarak, mealini dinleyelim. Sonra esas konumuza geçeriz.
Sizin bu anlattığınızda Bakara suresinden de okuyayım mı meallerini? Yoksa direkt Araf'a mı geçeyim hocam? Tamam. Önce okuduklarınız, anlattıklarınızı tamam. Bakara'dan tamam.
Daha güzel, daha güzel olur.
Bakara suresi 30. ayetten itibaren okuyorum. Şöyle. Rabbin sahibin bir gün meleklere yeryüzünde bir halife, muhalif varlık oluşturuyorum dedi. Melekler orada tabii düzeni bozacak ve kanlar dökecek akıllı bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını mükemmel yaparsın. Sana içten boyun eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Adem'e bütün varlıkların isimlerini, özelliklerini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Muhalif varlıkla ilgili iddianızda haklıysanız bana şunların isimlerini, özelliklerini anlatın dedi. Melekler biz sana içten boyun eğeriz. Bizde senin öğrettiğinin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları doğru olan sensin dediler. Allah, Adem, meleklere şunların isimlerini, özelliklerini anlat dedi. Adem onlara o isimleri anlatınca, size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin gaybını, gizlisini, saklısını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi sakladığınızı da bilirim. Meleklere Allah'a secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dediğimizde iblis hariç hemen eğildiler. İblis direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin, beğendiğiniz yerden bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa yanlış yapanlardan olur. Sonra o şeytan o ağaç yüzünden ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve bulundukları yerden çıkardı. Üçüne birden şöyle dedik, inin oradan. Her biriniz diğerine düşmandır. Sizin için bu topraklarda yerleşecek yer ve bir süreye kadar geçiminizi sağlayacak şeyler de bulunacaktır. Adem Rabbinden sahibinden uyarılar aldı ve tövbe etti. Rabbi de tövbesine fırsat verdi. Tövbeleri, dönüşleri kabul eden ve ikramı bol olan O'dur. Ayetlerimizi görmezlikte direnen ve onlar karşısında yalana sarılanlar ise o ateşin ahalisidir. Onlar ölümsüz olarak onun içinde kalacaklardır. Şimdi aynı olayı ben bir de Araf suresindeki ayetlerden okuyacağım.
Bir önceki ayet galiba attın. Ona yer, şey, buradan hep birlikte inin. Evet, size bir rehber gelirse diyor orada. Evet. Demek ki o ana kadar henüz Adem Aleyhisselam nebi olmamış. Size bir rehber evet. gelirse فَيْمَا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ huden diyor. Size benden 39. ayet miydi? 38, evet, evet. 39. Neyse. Size bir rehber gelirse ki surenin başında, Bakara'nın başında Allah Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak tanımlıyor. Zaten çok sayıda ayette kitapların rehber tanımlıyor. Size benden bir rehber gelirse. Demek ki henüz Adem nebi değil o sıra. Kim benim o rehberime uyarsa üzerinde ne bir korku kalır ne de üzüntü diyor. İşte buradan şunu anlayalım. İnsanı da cinleri de en çok rahatsız eden şey korku ve üzüntüdür. Ondan sonra kim ki görmezden gelir ve yalana sarılırsa diyor. Demek ki yoldan çıkmak, yani gerçekleri anladıktan sonra görmek istememek ve onun yerine yalan söyleyerek yalan tarafa doğru yönelirse onlar da ateş ashabıdır diyor. Orada sürekli kalırlar. Ne demek? Bu dünyada da yanar. Yani hayat onlara zindan olur. Onun için dikkat ederseniz insanlara Allah'ın ayetlerini anlatırsınız. Eğer kabul etmezlerse çok ciddi psikolojik sıkıntılara girerler ve rahatlığı başka yerlerde ararlar. İşte içkiye sarılırlar, kumara giderler, oyun eğlence yerlerine giderler. Olmaz işte ilaçlar içerler, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Hayatları cehenneme döner yani. Ama kim ki Allah'ın dediği şekilde hareket eder, Allah'ın emirlerine boyun eğerse, onun üzerinde ne bir korku olur, ne de üzüntü. İşte insanı sıkıntıya sokan iki şey korku ve üzüntüdür. Onu şimdi bu konuda şeyde şey yapalım. Yani bu henüz Adem Aleyhisselam Nebi değil. Bir de şuna da dikkatini çekeyim. Orada iblisle ilgili olarak dedi ki Allah kafirlerden oldu. Demek ki iblisten önce de kafir olanlar varmış. Zaten onların insanları ve cinleri imtihan için yaratıldığından tabii ki daha önce kafir olanlar olacak. Belki daha önce kafir olan melekler de olabilir. Evet.
Araf suresinin 11. ayetinden itibaren okuyorum. Aynı konu farklı ifadelerle şöyle anlatılıyor. Sizi, atanız Adem'i yarattık, sonra size özgün bir biçim verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler, iblis secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğimde secde etmemene yol açan engel neydi diye sordu. İblis, ben ondan daha değerliyim. Çünkü beni ateşten yarattın, onu balçıktan yarattın diye cevap verdi. Allah dedi ki in oradan, orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Dışarı çık, sen aşağılıklardansın. İblis, bunların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana yaşama fırsatı ver dedi. Allah, tamam, sen yaşama fırsatı verilenlerdensin dedi. İblis dedi ki madem beni azdırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükretmeyen, sana karşı görevlerini yerine getirmeyen kişiler olarak göreceksin. Allah dedi ki, değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak çık buradan. Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle sizi topluca cehenneme doldururum. Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, sonra yanlış yapanlardan olursunuz. Şeytan her birinin bedenindeki örtülü yerleri kendilerine göstermek için onlara fısıldayıp şöyle dedi. Rabbiniz bu ağacı size sırf ikiniz de hükümdar ya da ölümsüzleşenlerden olursunuz diye yasakladı. İkisine de şöyle yemin etti. Ben sadece sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim. Böylece ikisini de kandırıp bulundukları yerden indirdi. O ağaçtan tattıklarında ikisinin de bedenleri kendilerine göründü. Bahçenin yapraklarını üst üste koyup örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi. İkinize de bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan ikinizin de açık düşmanıdır demedim mi? Dediler ki Rabbimiz, biz kendimizi kötü duruma düşürdük. Bizi bağışlamaz ve ikramda bulunmazsan kaybedenlerden oluruz. Allah dedi ki üçünüz de oradan inin. Her biriniz diğerine düşmandır. Hepiniz için bu topraklarda yerleşecek mekan ve bir süreye kadar geçinme imkanları vardır. Allah dedi ki burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz. Tekrar diriltilip yine buradan çıkarılacaksınız.
Evet, şimdi buradan da biraz daha ayrıntılı bir şekilde gördük. Şimdi iblis Allah'a yakınlığı olan meleklerden, yani üst seviyedeki meleklerdendi. Tabii bunlar İslam aleminde bilinen şeyler değil. Zaten bu dersleri de onun için yapıyoruz. Maalesef İslam alemi dediğimiz bu alemin Kur'an'la ilişkisi kesilmiştir. Ve en üzücü tarafı da meallerin ve tefsirlerin insanları başka tarafa yönlendirmeleridir. Şimdi işte burada ne dedi iblis? Allah'tan süre aldığı zaman kesinlikle senin doğru yolunda oturacağım dedi. Doğru yolu bilmeyen orada oturabilir mi? Demek ki çok iyi biliyor doğru yolu. Zaten mukarreb melek. Yani üst seviyedeki melek. Yani bir insan üst seviyedeki bir alim olabilir. Ama demek ki Allah'a karşı gelmek ayrı bir şey. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Bu ne demek ön, arka, sağ, sol? Ne demek Fatih Hocam?
Allah'la doğrudan ilişkisini kesiyor.
Yani can niye, damarları. Niye böyle diyor? Ön, arka, sağ, sol. Yani bütün yolları deneyeceğim demiş olmuyor mu? Yani nasıl kandıracaksam bakarım onun şeylerine. Bütün yolları deneyeceğim. Göreceksin diyor. Onların çoğu sana karşı görevlerini yapmayacak. Bu meydan okumayı kime yapıyor?
Aslında Allah'a yapıyor.
Allah'a yapıyor tabii. Allah'a meydan okuyor. Peki Allah'a meydan okuyan bu iblis, Allah'ın varlığında ve birliğinde şüphesi olan birisi mi? Asla. Peki ahiretten şüphesi var mı? Yok. Çünkü bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver diyor. Peki bu insan, bu iblis kafir oldu. Kafir oldu ve beni bunların yeniden dirilecekleri gününe kadar yaşat diye ömrün uzatılmasını istedi Allah'tan. Allah da kabul etti. Peki dinden dönen öldürülür müyüm? Öldürülseydi ilk önce iblis öldürülürdü değil mi? Bakın mesela bugün bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği bir şeydir bu. Halbuki böyle bir şey asla söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili bir sürü iftiralar vardı. Şöyle yapmış. Böyle, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. İşte örnek veriyor Allah-u Teala burada bize. Şimdi buradan tabii izleyenler önce şu konuda kesin bilgi sahibi olmak isteyecekler. Yani biz iblis nasıl mukarreb meleklerden oluyor? Nasıl üst seviyedeki meleklerden oluyor? Ya böyle şey mi olur? Diyebilirler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in hikmet metodunda açıklamayı sadece Allah yapar. Biz yaparsak ne olur Fatih Hoca?
Bu Allah'tan başkasına kulluk etmenin yolunu açar.
Yani biz eğer Allah böyle diyor ama bak şunu kastediyor dediğimiz zaman bir Allah'a akıl öğretmiş gibi oluyoruz. Evet. Şimdi mesela bir kişi yani Allah'ın kelamını kendine göre açıklasa, hatta bu açıklamayı yapan Muhammed Aleyhisselam olsa Allah buna ne diyor?
Allah buna şirk diyor. Yani Allah'tan başkasına kulluk etmek demek.
Tabii. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu metoda göre, hikmete göre yaparsa Allah zaten ona müsaade ediyor. Mesela istersen sen bu arada o şeyi Hud suresinin 1, 2 ve 3. ayetinde bu defa oku. Hep 2 ayet okuyorduk. 3. ayetinde oku bu defa.
Evet, Hud suresi Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi. 11. surenin ilk ayetleri hurufu mukatta ile başlıyor. Elif, lam, ra. Bu Kur'an daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından ayetleri hem muhkem hüküm içerir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.
Kim açıklamış? Kim açıklamış oluyor? Başkası olabilir mi? Ayetlerin iki ayrı. Bir muhkem. Bir de onu açıklayan ayetler olmuş oluyor. Önce muhkem kılınıyor, sonra mufassal yapıyor. Ayrıntılı açıklamalar yapılıyor. Açıklamayı yapan Allah ve bunun içerisinde de o metodu koymuş. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün nebilere Allah kitap vermiş ve hikmet vermiş. Hikmet de doğru hüküm demek, doğru hükme ulaşma yolu anlamına geliyor. Peki sen tekrar birinci ayetle beraber oku devamını.
Elif, lam, ra. Bu Kur'an daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından ayetleri hem muhkem, hüküm içerir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Açıklamayı Allah'ın yapmış olması Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz içindir.
Tamam. Açıklamayı Allah'ın yapmış olması Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz için diyor. Peki İslam aleminde sen bu konularda özel çalışmalar yaptığın için sana soruyorum. Bu konuda kitap yazdın. Zaten doktoran da bu konuda. Bütün şeylerin yıllardır bu konuda kafa yoruyorsun. Mesela şeyin Allah'tan başkasının açıklama yetkisi yoktur diyen bir tek tefsirci, bir tek mezhep, bir tek ilim adamı hatırlıyor musun? O kadar uğraştın. Var mı? Peki bu ilim adamları, bu tefsirciler Kur'an'ı çok iyi bilen insanlar değil mi? Yani doğru yolu çok iyi bilen kişiler. Onun üzerinde oturup da bu kadar ayeti görmelerine rağmen tutar da kendileri açıklarsa ne olur? Zaten bir de bu ayetlere doğru mana veren kimseyi de tefsirlerde bulmak ne kadar zor değil mi?
Çok nadir, çok. Yani bu birinci ayetle ikinci ayet arasında irtibatı Kur'an neredeyse yok gibi yani.
Evet, bir tek ben Fahrettin Razi'den hatırlıyorum ama o da ta yukarıdan aşağı anlatıyor. Orada iki cümlelik bir şey, sonra tekrar geçiyor başka tarafa. Ya ayet son derece açık. Bunu şey yapmak için, doğru anlamak için alim olmaya gerek yok ama saptırmak için mutlaka iyi bir alim olmak lazım. Peki tamam, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz dedi. Ondan sonra ne diyor Allah?
De ki ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.
Muhammed Aleyhisselam'ın görevi neymiş?
Evet, bu sadece tebliğ
uyarma
ediyor.
Uyarma ve müjdeleme.
Evet, tebliğ görevi yani.
Ama tabii sadece tebliğ derken bir de şu da var yani. Kendisine öğretilen kitabı ve hikmeti ümmetine de öğretmiştir. Bununla ilgili kaç tane ayet var. Yani ve hikmetle, yani Kur'an'dan çözüm üretme metoduyla o kadar çok ürettiği doğru hadisler var ki. Doğru çözümler çok fazla var. Ama o çözümlerin doğruluğunu Kur'an ayetleriyle tespit etmek gerekiyor. Fakat bugün onların doğruluğunu, Muhammed Aleyhisselam'a mal ettikleri sözlerin doğruluğunu neyle tespit ediyorlar?
Yani o hayali bir kurguyla, yani işte senet denilen, bunu bize kim rivayet etti, rivayet edenler kimler, şunlar, peki bu adamların dosyalarına bir bakalım, kimdir bu adamlar, işte doğru söyleyen bir adam, dürüst bir adam veya değil, şu bu, tamamen
kimden alıyorlar
bunu? Hayali bir şey. Yani bugün yani Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insan son nefesini verene kadar her an ayağa kayabilecek bir varlıktır. Yani son nefese kadar her an her şeyi değiştirebilecek bir insandır. Kişi kendi evladını, kendi eşini, kendi anasını, babasını, arkadaşlarını bile kefil olamayacak imani konularda, böyle bir şey yok. Yani her an içimizi bilen Allah ne yaptığımızı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a bile diyor ki etrafın münafıklarla dolu, sen bunları bilmiyorsun. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bile kimin ne olduğunu, içinden geçenin ne olduğunu bilmediği bir dünyada kim on binlerce, yüz binlerce insanın hayatını incelemiş, bunların iyi, bunlar işte doğrudur, dürüsttür, güvenilirdir, şöyledir, böyledir. Bu yani hayalleri zorlayan bir kurgu. İşte bu kurgu üzerinden insanları fişlemişler bir nevi. Yani bu işte bizden, bu değildir, bu şöyledir, bu böyledir. Ondan sonra bakıyorlar ki, tabii o metinlerin üzerindeki senetlerde yazan isimleri kimler yazdı, kimler ekledi, o da belli değil. O da hayali bir şey. Bakıyor şu isimler var, bu bizdendir, bu doğrudur, dürüsttür, dolayısıyla bunu alalım. Ya ne demek bu hadisi alalım? Vallahi bu Kur'an'a uysa da uymasa da alacağız. Peki böyle bir şey var. Ha, bunun başında geçen adam bizden değil. Bakıyoruz fişlemeye, adamın şeyine, devlete giriyoruz. Adam iyi değil. Ne yapacağız? Dolayısıyla bu adamın söylediği şeye inanmayacağız. İyi de bir doğruyu dünyanın en yalancı, en sahtekar adamı bile söylemiş olsa o doğru değil midir? Yani Kur'an-ı Kerim'e uyan bir şeyi dünyanın en aşağılık adamı bile söylemiş olsa siz o adamın aşağılık olduğuna mı bakacaksınız, yoksa söylediği söze mi? Dolayısıyla tamamen hayal ürünü ve akıl dışı bir metotla hadisler şey yapılır, tahlil edilir. Oysa Kur'an-ı Kerim bize bu konuda en güzel kıstası veriyor. Allah'ın kitabına uyuyorsa, onu kim söylemiş olursa olsun, o Allah'ın bir hükmü ve hikmetidir.
Şimdi mesela şu senin söylediğin sözleri şu ayet bize açıkça söylemiyor mu? Bakara suresinin 203. ayetinde Allahü Teala ne diyor? Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya. Öyle insanlar vardır ki söyler, dünya hayatıyla ilgili söylediği sözler seni hayran bırakır. Seni dediği zaman ilk muhatap kim bu ayette? Muhammed Aleyhisselam. Kim hayran bırakıyor? Muhammed Aleyhisselam. Bırakıyor. Ve yüşhidullah ala ma fi kalbi. Kalbinde olana da Allah şahit ki. Allah şahit, ben doğru söylüyorum. Yemin ederim. Asla. Bak. Allah'a da kalbinde olana şahit tutuyor. Peki ona ne diyor Allah? Ve huve eleddül hısam. O en kötü düşmandır. Yani senin karşında yer alan en kötü kişidir. Çünkü kendinin doğru olduğuna seni inandırıyor. Yemin de ediyor. Ondan sonra diyor ki ve idâ tevellâ se'afil art. Sen yanından ayrıldığı zaman gider dolaşır. Yufside fîhe ve ühlikel harse ve nesl. Orada fesat çıkarmak, bozgunculuk çıkarmaya uğraşır. Nesli bozmaya çalışır. Ürünleri bozmaya çalışır.
Yani bu da verdiği etkinin sadece çağıyla mukayyet bir etki değil bu zarar. Çağları aşan, yani nesilleri bozması, yiyecekleri bozması, nesilleri aşan bir zarara sebep.
Bugün mesela gıda bozulmalarından herkes şikayet ediyor. Haklı. Neler var neler. Ve bu o gıda, insanların gıdalarını bozanlar dünyanın en güvenilir insanları olarak milletin karşısına çıkarılıyorlar. Nesli bozuyorlar. Her şey var ama biz neyse başkalarından bahsetmeyelim. Esas ben Müslümanım diyenlerden bahsedelim. Şimdi mesela bize öğretilen bilgilerde herhangi bir meleğin günah işlemesi söz konusu mudur? Asla, değil mi? Peki kardeşim, siz hiç hayatta şu ayetleri görmediniz mi? Hadi diyelim ki birisi der ki ya iblisi nereden çıkardı? Nasıl melekler? Ya kardeşim bakın, Allah diyor ki meleklere emrettim. Adem'e secde edin. Secde yani şöyle saygı gösterin. Secde bu. Alnı yere koymak değil. Secde edin diyor. Peki emir kime? Kime emir veriliyor? Meleklere, değil mi?
Hepsine.
Meleklerin tamamına. Hepsi secde etti, iblis hariç. Peki iblis melek olmazsa böyle bir söz olur? Allah ona sana emrettiğim halde seni secde etmekten engelleyen nedir diye sorduğunda eğer o da meleklerden olmazsa nedir? Ya Rabbi ben melek değilim ki, demez mi? Bana emretmedin ki, sen meleklere emrettin. Hani ayetler bu kadar açık olmasına rağmen iblisi hiç meleklerden kabul eden ben hatırlamıyorum. Yani okudun mu sen kitaplarda? Tefsirlerde hiç okudun mu? Ben hiç hatırlamıyorum yani. Şimdi bakın, bir de çok açık ayetler var. Mesela Nisa suresinin 172. ayeti. Allah-u Teala burada diyor ki, bak, Diyanet'in mealinden okuyayım. Mesih de Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla geri durmazlar. Mesih, İsa Aleyhisselam. Allah-u Teala Ali İmran suresinde onun da mukarreplerden olduğunu söylüyor. Ve minel mukarrebin diyor. Yani melekler gibi, yani Allah'ın kendisine yakın saydığı kişilerden, en üst seviyedeki kişilerden bir örnek verdi Allah ve mukarreb meleklerden örnek veriyor, en üst seviyedeki meleklerden. Peki ondan sonra ne diyor? Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa.
Ki olabilen bir şey.
Bak, eba ve stek var diyor. Kim şey yapar da Allah'a kulluk etmekten geri durur, istinkaf eder. Yani Türkçe'de burun kırmak. Böyle. Yaparsa ne olur? Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinen ister İsa olsun, ister en büyük melekler olsun. Çünkü onu söyledi Allah burada. Ve büyüklük taslayanlara gelince Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır. Şimdi Allah açıkça söyledi mi büyük melekleri? Büyük nebileri de söyledi mi? Bak İsa Aleyhisselam'a örnek verdi. İsa Aleyhisselam'ı mukarrepler olduğunda söyledi. Tamam, peki. Allah-u Teala, yani şimdi işte gene sizin adınıza Fatih Hoca'ya soruyorum. Nebilerin büyük günah işlemeleri mümkün mü? Bize öğreten şeye göre.
İsmet sıfatına.
İsmet sıfatı var. Ne? Allah onları koruyor. Peki ben şimdi size soruyorum. Lütfen siz kendiniz cevap verin. Peki Allah onu koruyorsa bana nasıl örnek olacak? Allah'ın koruduğu kişi bana nasıl örnek olacak? Şimdi ben mesela biz şu anda Süleymaniye'deyiz. Süleymaniye Camii'ne Cumhurbaşkanı geliyor. Onu çok kolay anlıyor. Bakıyoruz, her tarafta polisler var, şeyler var, korumalar var, bir sürü şey. Aman ya Rabbim, sokaktan geçilmiyor. Peki orada birisi bana dese ki, şu Cumhurbaşkanı'nı örnek al, sen de kendini koru. Ne derim ben? Ne derim? Yahu ben, kardeşim ben nasıl örnek alacağım? O bak her tarafta dünya kadar binlerce polis var, şey yapıyor. Peki Allah'ın koruduğu bir kişiyi ben nasıl örnek alırım? Bir taraftan diyelim bir kalenin içerisinde her türlü imkanlara sahip, korunmuş bir kişi var. Ben de kalenin dışındayım. Düşmanlar gelip beni artık iyice sarmışlar, başlamışlar dövmeye. Birisi de diyor ki, bak bak, o kalenin içindeki adamı örnek al. Nasıl örnek alacağım? Tövbe estağfurullah. Ya Allah-u Teala nebileri örnek almamızı istemiyor mu? Onlar bizim gibi her türlü sıkıntılarla yüz yüze gelebilecek noktada olacaklar ki örnek alalım. Öyle değil mi? Bakın mesela Allah-u Teala ne diyor şeyde? Zümer suresinin 65. ayetinde ne diyor? Diyor ki, şurası kesin diyor. Sana şu vahyedildi. Senden öncekiler de, sana dediği Muhammed Aleyhisselam. Hele bir şirke düş, hele bir şirke düş. İblisin yaptığını yap mesela. Kesinlikle diyor, bütün yaptıkların yok olur gider. Sıfıra düşersin. Sen her şeyini kaybetmiş olanlardan olursun. Kesin bu. Ondan sonra diyor, hayır, sadece Allah'a kulluk et. Allah ne diyorsa o. Ya burası imtihan dünyası. İmtihanı yapan Allah, sonuçları açıklayacak olan Allah, bu dünyada da ahirette de neticesini yapılan imtihana göre bizim vücudumuzda da bize hissettirecek olan Allah'tır. Onun emrine uymayıp da kime uyacağım ya? Her şeyi yaratmış olan o. Ben kendi kafama göre bir şey yaparsam iblis gibi olurum. Ondan sonra diyor ki sadece Allah'a kulluk et. Yani ne demek? Allah ne diyorsa o. Başkası değil. Ve görevlerini yapanlardan ol. Allah ne diyorsa oysa, işte dediklerini yap, emrettiklerini yap, yasakladıklarından da kaçın. Peki şimdi burada yani şirke götüren, yani o kadar çok sebep var ki, değil mi? Yani ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmış mı?
Özellikle sizin burada anlattığınız dini anlatan insanların düştüğü şirk, yani müesses bir dini eğitimden bahsediyorsunuz. Burada eğitimin temelinde, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama, Allah'ın dinini insanlara anlatmada seçilen şey, sistem, müfredatın merkezinde şirk var. Hep söylüyoruz işte hocam, kitap, sünnet, icma, kıyas diye şey herkes biliyor. Şimdi bu daha başlangıç itibariyle şirki barındıran bir ilke değil mi?
İstersen onu biraz daha açalım. Bak mesela bu söylediği çok önemli. Kitap, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e uymak zorunda olduğumuzu Allah zaten söylüyor. Fatih Hoca'nın Hud suresinin ilk ayetini okuduğunu dinledik. O ilk iki ayetinde Allah Kur'an'a uymayı, tabii başka ayetlerde de emrediyor da, Kur'an'ı kendinden başkasının açıklayabileceğini kabul ediyor mu? Allah'tan başkasının açıklamasını onu ilah yerine koymak olarak değerlendirmiyor mu? Muhammed Aleyhisselam'a verdiği görev de sadece uyarıcı ve müjdecilik. Ama tabii ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koymuş olduğu hikmet metoduyla ürettiği bir sürü çözümler var. Ama onların doğruluğunu Kur'an'la tespit edeceğiz. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duysak Fatih Hoca, ağzından duysak ama Kur'an'a aykırı olsa ona uyma görevimiz var mı? Peki bunun bir örneği var mı?
Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. Yani o evlatlığı Zeyd, Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği emri yerine getirmiyor. Sonra Mümtehane Suresi'nde Muhammed Aleyhisselam'la biatlaşan hanımlar Muhammed Aleyhisselam'a nasıl söz veriyorlar? Emrettiğin şeyler marufa, yani akla ve kitaba uygunsa biz sana isyan etmeyeceğiz diyorlar.
Yani Kur'an'a uygunsa tamam isyan etme, ama Kur'an'a uygun değilse biz sana isyan etme hakkına sahibiz diyor. Ve işte Fatih Hoca'nın söylediği şeyi bir hatırlayalım. Ahzab suresinin 37. ayetindeki o ayete o kadar çok iftiralar katmışlardır ki şeyde, tefsirlerde, okumaya iğrenirsiniz. Okumaya iğrenirsiniz. Şimdi orada ne diyor Allahü Teala? Ve iz tekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi. Allah'ın kendine nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye şöyle diyordun. Çünkü Zeyd eşi Zeynep'i boşamış. Zeyd eşi Zeynep'i boşamış. Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlığı. Evladı değil, evlattı. Yani almış, evinde beslemiş, büyütmüş falan. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinde daha birçok yerde onlar sizin evladınız değil diyor. Onlar babaların adıyla çağırın. Çünkü sen ne babasısın ne annesisin. Nasıl senin evladın olacak? Şeyde de Nisa suresinin 13. ayetinde, değil mi? Şey 13 değil, yok. 23. ayet, yanlış söyledim. Nisa suresinin 23. ayetinde de Allah-u Teala öz evladımızın eşiyle evlenmeyi yasaklıyor. Tabii kendi sulbünüzden olan evladınızın eşlerinden. Mesela benim şimdi iki tane oğlum var, iki tane de gelinim var. Artık o gelinler benim öz kızım gibi oldular. Oğlumdan boşansalar da ne olurlarsa, ne durum olursa olsun artık onlar bana öz kızım gibi, onlarla evlenmek diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi ama evlatlıksa onun boşadığı eşle evlenmek yasak değil. Fakat Araplarda onun eşi de öz evladın eşi gibi kabul ediliyor. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayetinde de Muhammed Aleyhisselam'ın örnek olduğunu bildiriyor ve her konuda da onu örnek yapıyor bize. Şimdi geliyor Zeyd, ben eşimi boşadım diyor. Ya bu benim öz evladım değil, evlatlığım. Eşim bunu boşadı. Allah beni bununla evlendirirse ben milletin yanına nasıl çıkacağım? Herkes öz evlat da evlatlığı birbirinden ayırmıyor ki. Onun için emir veriyor. Emsik aleyke zevcek. Eşine dön. Vettekillah. Allah'tan kork. Allah'a karşı yanlış yapma. Bakın çok ağır bir emir. Bir Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan söz mü?
Evet.
Bunu kim rivayet etti? Kim aldı? Hangi kitapta demeye ihtiyaç var mı? Allah'ın kitabında işte. Bak Allah-u Teala ne diyor? Zeyd vazgeçmiyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Ve tahşen nas, vallahu ve hakkan tahşa. Sen Zeyd'e bunu söylerken insanlardan korkuyorsun. Allah'tan korkman daha layık değil mi? Ondan sonra felemma gada zeydun minha vataran zevvecnakeha diyor. Zeyd eşinden ayrıldı. Eşi de iddetini bitirdi. Artık bir başkasıyla evlenmek noktasına geldi. Ama Zeynep de böyle bir evliliği istemez. Mümkün değil. Millete nasıl sen kayınpederine mi evlendin? Ah ayıp değil mi, utanmıyor musun diyecek herkes. Onun için diyor ki seni onunla biz evlendirdik. Hadi kabul et be bakayım. Kendi istememiş. O da istemiyor. İkisi de istemiyor. Hadi kabul et bakayım. Kabul etme bakayım. Etmezsen kafir olursun. Ondan bir önceki ayet onu söylüyor. Peki niye yaptık bunu? Keyla tekune
alel müminine haraç.
Alel müminine haraç fi ezvaci ed'iyahim idâ qadav minhunne vatara. Bunu sadece şunun için yaptık diyor. Müminlerin evlatlıkları eşlerini boşadıktan sonra evlenmek isterlerse onlarla bir sıkıntı olmasın. Yani seni örnek yaptık diyor Allah. Peki şimdi hadis kitaplarında rivayet edilene şöyle diyelim. Şimdi gene sizin adınıza Fatih Hoca'ya sorayım. Zeyd neden kabul etmedi? Muhammed Aleyhisselam'ın eşine dön diye nasihat edebilir. Ama emir verme hakkı var mı? Neden?
Çünkü Kur'an'ın verdiği bir hakkı, hukuku hiç kimse engelleyemez.
Hiç kimse. Yani Kur'an-ı Kerim Zeyd'e eşini boşama hakkını vermiş mi? Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın onu engelleme hakkı asla yoktur. Ama ben gene sizin adınıza söyleyeyim. Yani bugün şirk, yani biz bütün yıl ömrümüzü şirkleri anlatmakla şey yapsak bitmez. O kadar çok yaygın ki her tarafta. Şimdi kardeşim, sadece o mu? Şeyde bizim geleneksel yapıda, yani şu mezheplerin ittifakla kabul ettikleri yapıda Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'a aykırı olsa da helal haram koyma yetkisi var mı?
Var.
Var. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın, bırakın onu, Kur'an ayetlerini sınırlama hakkı var mı?
Var.
Peki yürürlükten kaldırma hakkı var mı?
O da
var. O da var. Bak ona bir örnek verelim. Ya bakın şeyler, zina eden kadın ve erkeğin, yani evli kadın ve erkeğin onlara verilecek cezayla bekarlara verilecek ceza arasında en küçük bir fark yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın ve çok açık ve net, hiçbir şüpheye yer yok bu konuda. Ama bütün mezhepler kadın erkek evliyse ya da ikisinden birisi evliyse o taşlanarak öldürülür diyorlar. Hepsi ittifak ediyor mu bunda?
Evet.
Peki bu şirkin dik hâlâsı değil mi?
Evet.
Allah'a en büyük iftira değil mi? Peki bu iftirada kullandıkları kim? Kimin sözünü kullanarak bunu şey yapıyorlar?
Muhammed Aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam'a. Onun böyle bir şey söylemesi mümkün mü? Mümkün mü? Bakın görüyorsunuz ortada bir din diye bir şey kalmamış. Gerçekten yani artık bugün işte sık sık söylüyoruz ya efendim İslam alemi diye bir şey var mı ki niye böyle diye soruyorsunuz? Ya bugün ekonomisini Allah'a savaş açarak Batı'ya benzetenler İslam'la ne alakaları olur bunların? Ben Müslümanım demekle bir adam Müslüman oluyor mu? Allah'ın emrine kayıtsız uyacaksın. İstersen bir de şey oku, bu Hud suresinin 3. ayetini bir oku. Bakalım Allah ne diyor orada.
Evet. Biraz önce ilk iki ayetini okumuştuk.
Ha, üçünü de oku istersen. Peş peşe oku da şey yapmasın.
Evet. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından ayetleri hem muhkem hüküm içerir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Açıklamayı Allah'ın yapmış olması Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz içindir. De ki ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Böyle olması, bir de Rabbinizden, sahibinizden bağışlanma dilemeniz, ona tövbe etmeniz, dönüş yapmanız içindir. Ki belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi güzel bir şekilde yararlandırsın ve iyilik yapanlara da fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız o büyük günün azabına uğramanızdan korkarım.
Bak işte açıklama, Allah'ın açıklamasına uyarsanız. Ne diyor? Şey yapar, bu dünyada bizi belirlenmiş ecelimizin sonuna kadar Allah yaşatacağını söylüyor, değil mi? Bak buna da çok dikkat edin. Allahü Teala Nisa suresinin 82. ayetinde de Kur'an'ın şifa olduğunu söylüyor. İstersen onu da bir açıp o mealde okuyalım. Bak diyor ki, bakın burada bir şey söylüyor. İşte en başta okuduk. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz ve İblis o bahçeden çıkarken Allah demişti ki benden size bir rehber gelir de kim o rehbere uyarsa üzerinde bir korku ve bir üzüntü olmaz dedi. Ne korku çeker ne de üzüntü olur. Peki zaten insanı hasret eden korku ve üzüntü değil midir? Bütün hastalıkların kaynağı o. Allah'ın yarattığı vücut hastalığın kaynağı olmaz. Şifanın kaynağı olur. Ama onu biz bozmuş oluyoruz yaptığımız yanlışlarla. Peki Allah'ın koyduğu tabiatta, yani tabi şekillerde suyumuz doğalsa, yiyeceklerimiz doğalsa, havamız temizse, şuysa buysa bizi hasta edecek bir mikrop olur mu öyle bir ortamda? Yani bozulma olmamışsa. Çünkü mikrop bozulmanın sonucu ortaya çıkan şeydir. Peki vücudumuz da yine tabiatın bir parçasıdır. Allahü Teala o 82. ayetinde Kur'an'a ne diyor? Nisa suresi 82. ayet.
82'de.
İsra suresi. Yanlış söyledim ya. İsra suresi 82. ayet.
Evet. Ve nünezzilü minel Kur'an, o değil mi?
Ma ve şifaun ve rahmetun lil müminin.
Yani
ben Kur'an'dan indirdim. Şifa olan. Bakın evet. Kur'an-ı Kerim'de kendisine şifa denen tek şey Kur'an'ın kendisidir.
Evet. İnanıp güvenenler
bir tek
için.
Bir tek bala onda şifa vardır diyor. Evet. Bal da tabiattan elde edilen ve tamamen Allah'ın yarattığı bir varlık olan arının tabiattan elde ettiğidir. O da şifa.
Evet.
Ama onda şifa vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine şifa diyor. Evet, oku onu.
Yani inanıp güvenenler için şifa ve ikram olan Kur'an'ı indiriyoruz.
Sadece şifa değil, ikram. Yani siz Kur'an'a uyarsanız bir kere işiniz gücünüz rahatlar ama bir de daha da fazlası olur. Daha da huzur içerisinde olursunuz, güven içerisinde olursunuz. Çok iyi bir konumda olursunuz yani. Nedir? Zengin olursunuz, iş sahibi olursunuz falan değil. Benim içim rahat olmadıktan sonra bütün dünya benim olsa neye yarar ki? Neye yarar yani? Yani şeyde yani bu ekonomi çok uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptığım için yani çok zenginlerle çok yakın tanışıklığım olmuştur. Siz de bilirsiniz. En büyük sıkıntıları güvenlik sıkıntısı. Sürekli korku yaşarlar ya. Mesela adını hepinizin bildiği bir büyük zengin küçücük bir ekonomik şey görse aç kalacağız diye hemen bağırırdı. Yani bizzat yani karşılıklı konuşmalarımızı anlatıyorum. Yani başkalarına söyledikleri değil. Niye? Çünkü siz Allah'a inanıp güvenmezseniz, hatta mesela bir yerden bir yere giderken yolda yakalanacağız, şey olacağız, millet bizi görürse ne olacak diye evlerine gidip gelirken son derece korkular çekerlerdi yani. kardeşim ben de korku ve üzüm varsa, hüzün varsa ne olacak, bütün dünya benim olsa neye yarar ki? Mesela bizim Erzurum bir şair vardır, Alvarlı Efe derler ona. Ben çocukluğumdan beri çok hoşuma gider. Şöyle bir şiiri var onun. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Yani yatıyorum, taşı yastık yapmışım. Üstüm yağmur, altım çamur. Gene gönlüm hoş idi. Ya benim gönlüm hoşsa gerisi kolay. Ama içim rahatsızsa hiçbir şey beni rahatlatamaz ki. Evet.
Hocam aslında şirkin evrensel dengeleri bozan bir virüs olduğunu gördük. Yani çok bu doğru. İster dini eğitimde olsun, ister ekonomide olsun, ister itikatta olsun, ister ibadette olsun, ister şunda olsun, ister bunda olsun, bütün dengeleri bozan. Allah-u Teala kendi dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Fıtrat da aslında Allah'ın yaratmış olduğu ölçüler, yaratırken kullanmış olduğu, gözetmiş olduğu ölçüler. İşte şirk bunların kökünden, temelinden yıkmak demek bütün ölçüleri. O dini fıtrat olarak tanımlanan Rum suresinin 41. ayetinde
30.
Yok şeyde Zahar el fesadü fil berri vel bahri aynı surenin o 41. ayetinde işte denizde ve karada insanların kendi eliyle yaptığı şeyler sebebiyle bozukluk oluyor diyor Allah-u Teala. Peki oradaki dengeleri bozuyorsun da Allah ile olan ilişkilerindeki o dengeyi bozduğunda, Allah'ın kitabı ile olan ilişkilerindeki dengeyi bozduğunda bu bir fesat olmuyor mu? Tabiatta etkisini gördüğün o bozukluğun aynısı senin inancında da olmuyor mu? Bu sebeple bu bugün bence en güzel tespit Hud suresinin o 3. ayetiyle ilk 2 ayetinin bağlanmasıydı. Bizim için çok basit gibi görünen Kur'an'ı anlama, Kur'an'a yaklaşım tarzında bile bir yanlışlık yaptığımızda bu insanın ömrünü azaltan bir şey olur. Hasta eder insanı, hasta eder. İnsanın hayatını mahveder. Çünkü herhangi bir konuda Allah bir ölçü koyduysa, bir denge koyduysa, bu isterse çay demleme hususunda olsun, ister fizikle alakalı olsun, ister Allah'ın kitabını okumayla alakalı olsun, burada bir dengesizlik insanı hasta eder. Ve hasta olduğu zaman da ona Allah'ın vermiş olduğu ecel olur, azalır, erkene alınır. İşte Allah-u Teala diyor ki her ne konuda olursa olsun benim koyduğum ölçülere ve dengelere eğer dikkat ederseniz ömrünüz uzun olur, ömrünüz güzel olur ve hem bu dünyada da saadeti yakalamış olursunuz hem de ahirette. Bu sebeple şirk koşmak hangi alanda düşünürsek düşünelim, ekonomi olsun, eğitim olsun, fizik olsun, kimya olsun, insanı hasta eden bir virüs.
Bu sistem bozuluyor. Yani bak mesela bugün işte bir şey enflasyon şu kadar. Yahu kardeşim ya siz hiç düşünmüyor musunuz? Resulullah döneminde 19. asra kadar hiç enflasyon diye bir şey mi vardı? 19. asırda başladınız Batı ekonomisini. Enflasyon oldu. Bakın size bir şey söyleyeyim lütfen. Şey yapın. Sen istersen bir bak bakalım bugün 7 gramlı telefondan bakabiliyor musun? Bugünkü altının mesela tam bir altının, cumhuriyet altınının bugünkü değeri ne kadar? Bakın bir cumhuriyet altını 1926'da kaç liraydı biliyor musunuz? 1 lira. 1 liraydı 1926'da. Bir cumhuriyet altını. Bugün kaç lira?
Buradaki eğer doğruysa 13.460 lira diyor. O 13.500 lira.
Tamam 13.500 lira diyelim yuvarlak hesap. Peki bir de 6 tane sıfır silindi. Onları katın. 13.500 lira demiştin değil mi?
Evet.
13.500. Tamam. Yani 13 milyar 500 milyon lira olmuş oluyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'dan şeye kadar 19. asra kadar tek kuruşluk enflasyon olmayan bir İslam aleminde nasıl oluyor ki 1926'dan bugüne kadar 13 milyar 500 milyon kat para değer kaybı oluyor? Bakın bundan daha büyük bir fesat olur mu? Bugün gidiyorsunuz, bakıyorsunuz şu malın fiyatı bu, yarın gidiyorsun bu. Ya da mecburen o, çünkü alamıyor ki sat. Sattığı zaman 100 liradan satsa 100 liraya alamıyor ki tezgahına koysun. Onun için her şey, yani Allah'ın koyduğu, Allah'a akıl öğretmeye kalkarsanız iblis gibi, iblis Allah'a akıl öğretmeye kalktı. Ne dedi? Allah dedi ki sana emrettiğim halde niye secde şey yapma, Adem'e niye saygı etmiyorsun? Ben daha hayırlıyım. Sana mı kalmış daha hayırlıyım demek? Beni ateşten yarattın. E yaratanı yaratana söylüyorsun. Onu da çamurdan yarattın. Ya sen bu ne? Allah akıl mı öğretmeye kalkıyor? Bugün de ekonomide, hukukta, şu. Yani burada sürekli söylüyorum ya, Osmanlı'da bin, dünya kadar yanlış vardı ama doğrular da vardı. Ya 3 gün süren dava arardım. 20 sene arşivini yönettim, Osmanlı'nın mahkeme arşivini. Ya aylarca araştırsan 3 gün süren dava bulamazsın. Ya bugün mahkemede dava açıyorsun, gelecek sene ilk duruşma diyor ya. Bu sadece İslam, bütün dünya böyle. Ya kardeşim ne oluyor? Yani bu her sahaya yayılmış vaziyette. Ama bu yeni başlamamış. Yani Osmanlı'nın medreseleri şusu sağlam mıydı? Hayır, değildi. Ama gene doğrular vardı. O zaman bize düşen bütün bu yanlışları tamamen bertaraf edip hep doğrulara yönelmektir. Peki doğrulara yönelince ne olur? Bak, korkun da olmaz, üzüntün de. Sen devlet başkanı da olsan korku üzüntü çekmezsin. Sıradan vatandaş da olsan korku üzüntü çekmezsin. Ve ömrün eceli müsemmana kadar uzanır. Allahü Teala En'am suresinin baş tarafında ne diyor? Herkesi yarattığı zaman bir eceli kada denen bir ecel var. Yani kişinin doğal yapısının yaşayabileceği süre. Bunu doktorlar az çok anlayabilirler. Ama bir de herkes için belirlediği bir yaşama süresi var. Mesela Muhammed Aleyhisselam 63 yaşında öldü. O yaptığı yanlışlardan dolayı değil. Allah ona o kadar yaşama süresi tanınmış, bitti. Ondan bir saniye bile ileri geçemezdi. Ama bir de yanlış yapsaydı ömrü kısalırdı. Ama Allah'ın emirlerine uyarsak Allah'ın bize belirlediği ecelin sonuna kadar yaşarız. Bu nedir? Sağlıklı olmak istiyorsanız yapacağınız tek şey Allah'ın kitabına uymaktır. Hem psikolojiniz düzelir, hem vücudunuz düzelir. Çünkü en büyük ilaç vücudun ürettiği ilaçtır. Evet.
Yani bu söylediğinizle alakalı Nuh suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerin mealini okuyayım hocam.
Ok.
Nuh şöyle dedi: ey halkım, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Hı hı. Ona karşı yanlış yapmaktan sakının ve bana gönülden boyun eğin diye sizi uyarıyorum. Böyle yapın ki o sizin günahlarınızı bağışlasın ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar size süre tanısın.
O zaman biz de belirlenmiş ecelimizin sonuna kadar yaşamak istiyorsak Allah'ın kitabına uymak zorundayız. Mutlu olmak istiyorsanız o kitaba uyacağız. Allahü Teala cümlemizi kitabına samimiyetle uyanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.